Ayrım 3, sayfa 27. Adam, Barış. Uçak indi. Cep telefonumu açıyorum. Ansızın annemin o eski fotoğrafına bakma arzusu duyuyorum. Kimsenin çalmadığı piyanonun üstünde, gümüş çerçevede duran fotoğraf bu. Aslında siyah beyaz olmasına rağmen zamanla sararmış olan bu resim, annemin babamla evlendiği gün çekilmiş. Annem profilden görünüyor. Sinema yıldızları gibi kül sarısı saçları dalgalı. Yarı aralık gözleri uzakta, kim bilir nereye bakıyor. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme var. Son ziyaretlerimin birinde fotoğrafı çerçevesinden çıkarıp resmini çektim. İşte şimdi burada fotoğrafın fotoğrafı dijital bir anı olarak karşımda. Buna bakmak ve annemi gözümde böyle canlandırma hoşuma gidiyor. Onun o hüzünlü ve iç paralayan güzelliğiyle. Peki inci grilerine bürünen o kadın nereye gitti? Şimdi onun yerinde anı ve hatta dünü yakalayamayan 80'lik bitkin bir kadın var. Eşofman giymeyi yeğleyen ve bunun kırmızı olmasını isteyen yaşlı bir kadın. Onu en son görüşümde bana şöyle dedi. Biliyor musun canım, öyle mutluyum ki. Öyle mutluyum ki bugün. Kahverengi gözlerinin derinliklerinde farklı bir ışık vardı. Sadece sevgi armağan eden o ışık. Ve sersem ben, onun beni yeniden gördüğü için mutlu olduğunu sanmıştım. Küçük oğlu, uzaktaki oğlu, onu hediyelere boğan oğlu gelmişti. Duygulu bir sesle yanıtladım onu. Anne, daha geçen ay buradaydım. O ise, ne diyorsun tatlım? Çok mutluyum çünkü o bugün de gelecek. O dediği fizik tedavi için gelen ufak tefek sarışın delikanlı. Genç ve nazik. Onu baştan çıkaran çocuk. Düşündükçe içimden hala gülmek geliyor ama bunu merhametle yapıyorum. Hayatın gerçek üstülüğü. Öylesine seçkin bir kadın olan annem sıradan, pek çoğundan farksız bir gence sevdalanmış. Ve ben gerçekte ona fizik tedavi için değil, anneme yarenlik etmesi için para ödüyorum. Annemin hayaller kurmasını sağlamak, onun elini okşamak için geliyor. Elimden gelse başka şeyler için de para öderdim. Neden olmasın? Onun evdeki varlığından utanan abimle kaç kez kavga ettim. Neden? Hepimizin hayal kurmaya ihtiyacı yok mu? Bir gün annemin son derece ciddi bir tavırla bana şöyle fısıldadığını hatırlıyorum. Bilmeni isterim ki bir gün bile benden yararlanmaya kalkışmadı. Anne, nasıl yararlanacak ki zaten? Senin paranı biz idare ediyoruz diyerek onu rahatlatmaya çalışıyorum. Yok canım, sen ne anladın ki? Yani o buraya geldiğinde beni hep dipteki karanlık odaya götürüyor. Beni öpmek istediğini düşünüyorum. Ama merak etme, elini sürmedi bana. Yararlanmaya yeltenmedi bile. Öyle saygılı ki, birlikte yürürken tatlı tatlı şöyle diyor. Bana yaslanın. Nezaketi aşkla karıştıran bu anne beni duygulandırıyor. 80'ini geçmiş olsa da aşkı düşünmekten vazgeçmiyor. Telefonda sürekli, bak canımın içi, hiçbir şey aşktan daha önemli değildir diye yinelemekten hoşlanıyor. Sabah erkenden ısrarla arıyor beni. İletmesi kesinlikle şart ve ertelenemez olan bir sözü olduğunu düşünüyor. Saatin 6 olması, benim uyumak istiyor olabileceğimin önemi olmuyor. Hiçbir şey onu vazgeçiremez. Ben de yüzümde gülümseme, yüreğimde merhametle ona kulak veriyorum. Çünkü annemin aşkın önemli olduğunu, hayatın en önemli armağanı olduğunu iletmek için sabahın köründe araması beni hem duygulandırıyor hem de gülümsetiyor. Taksiye biniyorum. Havaalanında kimse beklemiyor beni. Böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Ne İstanbul'a geldiğimde ne de Roma'ya döndüğümde birinin beni karşılamasını istiyorum. Beni bekleyen biri varsa işte o zaman bu bir iş gezisidir demek oluyor. Havaalanları vedalaşmalar ve hatta kucaklaşmalar için uygun değil. Tren istasyonlarının büyüsü yok oralarda. Sadece gürültücü turist grupları, jet lag ve neon ışıkları yüzünden sersemlemiş gezginler ya da benim gibi yalnızlıktan hoşlanan yolcular için bir geçiş noktası. Havaalanları, gelmeyen bir çağrının beklentisiyle cep telefonunu açarak hızla dışarı çıkmak ya da yanında oturanın yüzünü bile merak etmeden gözleri iPad'e dikerek gecikmiş uçağı beklemek için uygun mekanlardır. Oysa ben hep çevreme bakınırım. Başkalarının konuşmalarını dinlerim. Cep telefonlarının tuşlarıyla neler yazdıklarını, kime yanıt verdiklerini merak ederim. Minicik bir mikrofonun içine sıkışmış öykülerini hayal etmeye çalışırım. Ve onların sırlarını, özlemlerini, hülyalarını. Filmlerimde anlatmak için. Birisi benim bir öykü hırsızı olduğumu söylemişti. Belki gerçekten öyledir. Kadın, otelde. Karar verildi. İstanbul'daki ilk günlerini birlikte geçirecekler. Dörtlü de buraya ilk kez geldiklerinden ve bir keşif söz konusu olduğundan gerçek bir turist gibi davranıp eğlenecekler. Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Sultanların Sarayı olan Topkapı görülecek. Sultanahmet zaten çok yakın. Zaman kalırsa Kapalı Çarşı'yı da şöyle bir dolaşacaklar. Yabancılar için tuzak olduğu kesin ama gene de gidilmeli. Şehrin en ünlü otellerinden Pera Palas'ta kalıyorlar. Bir zamanlar Orient Express yolcularının konakladığı yer burası. Kahvaltıya ilk inen Anna oluyor. Michele sabahları daima ağır kanlı ve miskindir. Ama günün ilk saatlerindeki bu yalnızlıktan şikayetçi değil. Sessizce kahvesini içmek onun için neredeyse bir ayin. Şimdi kahvesini yudumlarken seyahatin sonunda katılacakları yemeği düşünüyor. Varlıklı hem de çok varlıklı bir çift olan müşterileri tarafından akşam yemeğine davet edildiler. Sokak çifti, sanayici ve ciddi anlamda sanat eserleri koleksiyonu yapıyor. Kadın 50 yaşlarında, kesinlikle çok gösterişli bir sahte sarışın. Sekreterinin bir yıllık maaşı tutarında olduğunu tahmin ettiği çantaların markaları hep göz önünde. Anna ile tarzları son derece farklı ama gene de onu sevimli buluyor. Çok benzeştikleri yönleri de var. Ne kendine ne başkalarına zaman kaybettiren biri. Aynen Anna gibi. O da doğrudan hedefe yönelmeyi biliyor. Sokak çifti, mobilya fabrikalarına daha uluslararası bir kimlik kazandırmak için Avrupa'nın dört bir yanındaki genç tasarımcılara koleksiyonlar ısmarlıyor ve Michele'nin işlerine de bayılıyor. Doğuya özgü bir dokunuş taşısa da modern bir tasarıma sahip sehpa ve ayaklı lamba serisinin eskizlerini şimdiden onayladılar. Buraya gelmelerinin bir nedeni de bu. Anna, Michele'nin çevresine bakarak yeni İstanbul'u anlatan, doğu ve batıyı harmanlayan yeni bir koleksiyon için esinleneceğini düşünüyor. Aslında Anna'nın gözü daha yükseklerde. Sokak çiftinin İstanbul'da yeni bir butik otel açmak üzere olduklarını biliyor. Bunun Pera Palas havasında bir yer olmayacağı kesin. Bu belki de sadece lambaları pazarlamak için değil, iç mimari projesiyle Türkiye'de de bir ofis açmak için iyi bir fırsat olabilir. Neden olmasın? Belki iş tutar ve otel Philippe Starck'ınki gibi bir zincir halini alabilir. Anna hayal kuruyor ama hayalleri daha çok bir savaş planını andırıyor. Hiçbir zaman yılgınlığa kapılmaz, sıradan bir hayır sözcüğüyle pes etmez. Yurt dışına bir iskemle sattıkları o ilk seferi hatırlıyor. Aslında iş bir başarısızlıktan kaynaklanmıştı. İşbirliği yapmak istedikleri İsveçli ünlü üretici onlardan bir divan için fikir istemişti. Tasarım beğenilmiş ve prototip hazırlanmıştı. Bu gerçekten güzel ve yenilikçi bir örnek model olmuştu. Ne var ki uygulamaya konamamış, 3 yıl sonra da arşive kaldırılmıştı. Daha doğrusu çöpe atılmıştı. O sırada bir iskemle tasarlanması istenmişti. Kahveler, müzeler, ortak alanlar için üst üste dizilebilecek türden olmalıydı. Anna araştırma konusunda Michele'ye yardımcı olmuştu. Masif düşüncesini bir kenara atmış, yeni malzemelere yönelmişlerdi. Belki MDF ile polipropilen yongasını karıştırabilirlerdi. Bir yıl daha geçti ve firma bu ürünü üretebilecek birini bulamadığını bildirdi. İşte bu noktada Anna bunu kafasına taktı. Doğru ustaların peşine düştü ve bir ay içinde İsveç'e yola çıktı. Udine'li küçük bir firmanın ürettiği, en ince ayrıntısına kadar ilgilendiği ve mali olarak da destek olduğu örnek model tekerlekli bavulunun içinde duruyordu. Michele pes etmiş, o pes etmemişti ve haklı da çıkmıştı. Şimdi hala bu iskemleye rastladığında, en son Paris'te küçük bir müzenin kafesinde, kendiyle gerçekten gurur duyuyor. Evet, şimdi bu varlıklı Türkleri şaşırtacak bir şeyler düşünmeliydi. Onları ikna edecek bir şey bulmalıydı. Onları büyülemeliydi. Ya yemek daveti? Anna kesinlikle dostça bir ortam, samimi bir iş görüşmesi olacağını düşünüyordu. Davet için kısa, ipek bir giysi getirmişti yanında. Güzel olmayı, dikkat çekmeyi istiyordu. Ona ait iki erkek olacaktı yanında. Henüz bunu kendine bile itiraf edemiyor ama başarılı asistanı Andrea ile aralarında tuhaf bir çekim yaşanıyor. Michele kocası. Elbette tartışılmaz gerçek bu. Andrea ise sadece bir arzu, bir ürperti. Kesinlikle bir sevgili değil. Anna işleri karıştırmak istemiyor çünkü o nihayetinde yanında çalışan biri. Gene de onun bakışlarını üzerinde izletmekten haz duyuyor. Stüdyoda çizimlerini gösterirken, bir kağıt uzatırken elinin eline değmesinden hoşlanıyor. Bir elektriklenme hissediyor ve bu ona yetiyor. Adam, vapurda. Bu sabah çocukken yaptığım gibi vapura binip Karaköy'e geçmeye karar verdim. Güneşli bir gün, güverteye oturuyorum. Bakışlarımı çeviriyorum ve uzakta Topkapı Sarayı'nın görkemli silüeti beliriyor. Saraya adım atmayalı ne kadar oldu kim bilir. Onun uzak, heybetli duvarlarına bakarken ansızın tuhaf bir ürperti duyuyorum. Sanki bir ön sezi ya da içimi dolduran hafif bir hüzün hissediyorum. Neredeyse bir gölge, anlamlandıramadığım bir duygu. Telefonum çalıyor. Ekranda Elif adını görüyorum. Açmıyorum. Bugün onun yalanlarını dinlemeye hazır değilim. Elif, gerçek bir neden yokken bile yalan söylemeyi başaran arkadaşlardan biri. Belki ufak tefek ihanetler ama gene de insanın canını yakıyor. Zaten ne konuşmak istediğini çok iyi biliyorum. Burada, İstanbul'da La Traviata operasını sahneye koyma olasılığı üzerine kafa yoruyorum. Bunu bir zamanlar şahane bir sesi olan, lirik bir şarkıcı olabilecekken evlilik uğruna hayallerinden vazgeçen anneme bir armağan olarak tasarlıyorum. Elif'in arkamdan oyun çevirdiğini ve ne düşündüğünü yüzüme söylemeye cesaret edemediğini anlıyorum. Sev beni Alfredo, sev beni Alfredo, benim seni sevdiğim kadar, elveda. Küçükken annemin evde hep çok sevdiği bu aryayı söyleyişini anımsıyorum. Genç bir kızken Leyla Gencer'le aynı okulda eğitim almıştı. Gencer, 50'li yılların en ünlü sopranosu olmuş, defalarca Scala operasında sahneye çıkmıştı. Milano'da hayata veda etmiş, cenaze töreni Küçük San Babila Kilisesi'nde yapılmıştı. Leyla, küllerinin yüreğini bırakmış olduğu boğazın sularına serpilmesine vasiyet etmiş ve bu arzusu yerine getirilmişti. Annem kıskansa da ona hayranlık duyardı ve bütün plaklarına sahip, hepsi tozlanmış ve zamanla sararmış kaplarında salonda duruyor. Güzel kadındı Leyla. O zamanın modasına uygun olarak kabartılmış kuzguni siyah saçlarıyla azametli bir havası vardı. Ama annem ondan çok daha güzeldi. Annem, bu sabah çocukluğumdaki gibi kızarmış ekmek kokusuyla uyandım. Yavaş yavaş odaları geçip mutfağa yöneldim. Kapıya arkası dönük bir kadın kahvaltı hazırlıyordu. Saçları aynı anneminkilerin rengindeydi. Bir an için onun gençliğine geri dönmüş annem olabileceğini düşündüm. Canımın içi, uyandın mı? Otur da kahvaltını et. Oysa bugün annem odasından bile çıkmak istemiyordu. Aslında haftalardan beri kalkmayı reddediyordu. Abim Taylan bana haber vermişti ve şimdi burada bulunma nedenlerinden biri de oydu. Kendini bırakmaması gerektiğini ona anlatmalıydım. Taylan ise sürekli, sen ne bilirsin, sen hiç burada vurgularıyla beni suçlamaktan hoşlanıyor. Yavaşça odasına girdim, öptüm, ellerini okşadım. Biraz şakalaştık ve sonunda annem döndüğümde beni salonda bekleyeceğine söz verdi. Şimdi vapurda onun bir zamanlar olduğu kadını ve şimdiki halini düşünüyorum. Sonra bakışlarım yeniden Topkapı Sarayı'na çevriliyor. Rüzgar şiddetlendi. İçeri sığınmak daha iyi olacak. Yerimden kalkarken o gölge, o kaygı beni bir kez daha beklenmedik biçimde ve gerçek bir nedeni olmaksızın sarıveriyor. Kadın, gölgeler. Ayasofya'nın altın yıldızlı karanlığında yalnız başlarına yürüyorlar. Anna, turist kalabalığına yakalanmamak için çok erken gelmeleri konusunda ısrar etti. Açık bir züppelikle onları barbar dalgası olarak niteliyor. Kuyrukta beklememek için önceden bir rehber ayarlamıştı. Şimdi biletleri ellerinde. Ayasofya. Önce kilise, sonra cami olmuş. Altın mozaikleri, sessizliği, gölgeleri ve ışığı. Her şeyiyle onu büyülüyor. Siyah üzerine yaldızlı bezemeler, tabloyu andıran Arapça yazılar. İşte Michele'nin yeni koleksiyonu için istediği bu. Fazla kibirli olmayan, ulaşılabilir lüks ve egzotik bir dokunuş. Günümüzde pek çok kişi evinde bunları görmeyi hayal ediyor. Michele'yi bulmak için şöyle bir dönüyor. Gördüğünü o da görüyor mu acaba? Topkapı Sarayı'na vardıklarında kalabalık yığılmaya başlamış. Mükemmel İtalyanca konuşan güzel rehberleri onları önden sokuyor içeri. Anna, önce hareme girelim diyor. Bu bir istek değil, emir. Haremi ziyaret etme konusunda gerçekten çok hevesli. Çünkü haremi dolduran kadınların sıradan köleler olduklarına asla inanmadı. Onların kimi açık, kimi gizli ama sevda, iktidar ve entrika kokan bazı kurallara uyarak lüks işinde yaşayan bir tür kadın komünü olduklarını düşünüyordu. Duvardaki şu çeşmeyi görüyor musunuz diye soruyor rehber kız. Bu çeşmelerden pek çok köşede var. Saray entrikalarının en büyük suç ortaklarının onlar olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Başka kimseye duyurmadan konuşmak isteyenler bu çeşmelere gelir musluğu açarmış. Sözler akan suyun sesiyle örtülü verirmiş. Kim bilir nasıldı harem kadınları? Rehber onun düşüncelerini okumuşçasına, pek çok yabancının sandığı üzere haremdeki cariyelerin mutlaka güzel oldukları ve ortalıkta yarı çıplak dolaştıkları doğru değildir diyor. Ama kara çarşafla da dolaşmıyorlardı. Gerçeği söylemek gerekirse haremin en ünlü kadınlarından Hürrem Sultan kesinlikle çirkindi. Onu Roxelana olarak duymuş olabilirsiniz. Bir iddiaya göre bugün Ukrayna'da bulunan Leopolis'te doğmuş olan Hürrem'in gerçek adı Aleksandra Anastajledi ve bir Ortodoks papazının kızıydı. Kırım Tatarlarınca esir alınmış, köle olarak satılmış ve İstanbul'a gelmişti. Şahane bir kadın değildi ama gene de Kanuni Sultan Süleyman'ın aklını başından almayı başardı. Çünkü o zamanlar 16. yüzyılda geçerli olan sadece güzellik ve cinsellik değildi. Neşe, cazibe, konuşma yeteneği de aynen bugün olduğu gibi bir erkeği elde tutmak için önemliydi. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Bunu söyledikten sonra gülümsüyor. Hürrem Sultan'ın ne kadar zeki ve kurnaz olduğunu anlamak için size pek bilinmeyen ama gerçekten ilginç bir olay anlatayım. Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı fethetmek üzere yola çıktığında, önce 1529 sonra 1683 yılında Viyana kapılarına ulaştığımızı, onlara tanıttığımız kahveyi miras olarak bıraktığımızı biliyorsunuz değil mi? Roxelana sultanın gözdesiydi. O ve Sultan Süleyman birbirlerine günümüze kadar ulaşan tutkulu mektuplar yazıyorlardı. İşte bu mektuplardan birinde sultan ona bu uzak topraklardan ne getirmesini istediğini sorar. Tabii ki aklından mücevherler geçmektedir. Ama Hürrem Sultan şu yanıtı verir. Şu anda benim için en büyük armağan canım sultanım, senin bıyığının bir telidir. Herkes, hatta bıyıksız erkekler Michele ve Andrea da kahkahalarla gülüyorlar. Anna da gülümsüyor ve ne kadar isterdim Hürrem Sultan'ı tanımayı, kim bilir neler öğrenirdim ondan diye geçiriyor içinden. Kendisi kadın ruhunu çok az tanıyor. Annesi o daha küçücükken hayata veda etmişti. Kız kardeşleri de yoktu. Bu nedenle yanında öykünebileceği, içini dökebileceği bir kadın figürü olmadan yalnız başına büyümek zorunda kalmıştı. Anna, çok erken yaşta ölen annesiyle ilgili olarak belli belirsiz, baygın ve tatlı kokusunu, bir zamanların modası olan Yasemin parfümünü anımsıyor. Kendini üzgün hissettiğinde anne babasının odasında duran kocaman ceviz dolabın içinde kapalı kalmış giysilere sinen bu kokuya sığınıyordu. Annesi yanında olsaydı nasıl bir kadın olacaktı acaba? Annesi, onsuz büyüyen kızının dönüştüğü kadını beğenecek miydi? Aklından bunlar geçerken eliyle gayri ihtiyari annesine ait olan ve boynundan hiç çıkarmadığı inci kolyesini okşuyordu. Temas olarak serin ve düzgün incilerdi bunlar. Hiç hatırlamadığı annesinin okşayışı da böyle olmalıydı. Kendi hayalleri içinde yitip gitmiş olan Anna, odada yalnız kaldığını fark etti. Michele ve gençler rehberle sonraki odalara geçmiş olmalıydılar. Kendini anılara kaptırdığı bu oda ona ansızın tehditkar, gölgelerle ve fısıltılarla dolu bir yer gibi göründü. İlk kez böyle bir şey hissediyordu. Müzeler ona neredeyse her zaman soğuk ve suskun mekanlar olarak gelirdi. Ama burası öyle değildi. Sanki çevresinde birisi dolaşır gibiydi. Mantıklı yanı bunun mümkün olmadığını yinelese, hayal gördüğünü söylese de o, buradaki varlığı, onun soluğunu hissediyordu. Belki de etki altında kalmıştı. Ya da belki buradan gelip geçmiş, bu odada sevmiş, acı çekmiş, nefret etmiş, korkmuş, ihanet etmiş, ihanete uğramış kadınlardan arta kalanı hissediyordu. Gölgeler. Gerçek olmak isteyen, tehdit eden gölgeler. Hayır diye düşünüyor Anna. Bu sadece bir etkilenme. Burada kimse yok diye yineliyor kendine ve kontrolü ele alarak adımlarını çıkışa doğru hızlandırıyor. Uzun ve loş bir koridordan geçiyor, bir kapıyı açıyor ve kendini birdenbire dışarıda, açık havada buluyor. Rahatlıyor, derin bir soluk alıyor. Uzakta bir gemi ağır ağır ilerliyor. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Orient Express. O-R-I-E-N-T E-X-P-R-E-S-S La Traviata. L-A T-R-A-V-I-A-T-A Alfredo A-L-F-R-E-D-O Roxelana R-O-X-E-L-A-N-A